Ayrım 16.
Ulemayı elde etmedikleri takdirde hiçbir ihtilalde başarı gösteremeyen Yeniçeriler, bu defa kesin şekilde başarısızlığa uğrayacaklardı. Bütün İstanbullular Yeniçerilere diş biliyorlardı. Bu ocağın şehirde yapmadığı edepsizlik kalmamıştı. En iyi Yeniçeriler esnaflık yapıp halkı soyuyorlardı. Osmanlı tarihinde görülmemiş bir şey olarak kadınlar bile sokağa dökülüp Yeniçerilere karşı gösterilere katıldı. Tophane'den bataryalar çıkarıldı. Yeniçeri kışlalarının bulunduğu Aksaray'a, Et Meydanı'na sevk edildi. Topçu Yüzbaşısı Kara Cehennem İbrahim Ağa kışlaları bombardıman etmeye başladı. Şimdiye kadar hiçbir Yeniçeri ayaklanmasında asilere karşı top ateşi açılmamıştı. Daren Deli İzzet ve Ağa Hüseyin Paşalar arkalarında edinebildikleri silahlarla kendilerini takip eden tahmini imkansız sayıda bir halk kalabalığı ile kışla kapılarına dayandılar. Kapılar yıkıldı. Kara Cehennem İbrahim Ağa topuğundan kurşunla yaralanmasını aldırmayarak kışladan içeri girdi. O zamana kadar Yeniçerilerin müsaadesi olmaksızın cebren kışlalarına girmek hiçbir faninin haddi değildi. Tophane İmamı Hacı Hafız Ahmet Efendi askerin başında Yeniçerilere karşı ilerliyordu. Akşama doğru yeryüzünde Yeniçeri Ocağı diye bir şey kalmamıştı. 6.000 Yeniçeri öldürülmüştü. Ertesi günden başlayarak şuraya buraya sinen 20.000'den fazla Yeniçeri veya o iddiada bulunan kabadayı tevkif edilerek uzak yerlere sürüldü. Yeniçerilerin mensup oldukları Bektaşi dergahları kapatıldı. Karşı koyanlar yok edildi. Yeniçeri ocağının ortadan kaldırılması Avrupa'da derin yankılar yaptı. Gazeteler bu haberi manşette verdiler. İstanbul'daki elçiler hükümdarları namına 2. Sultan Mahmut Han'a tebriklerini sundular. 465 yıllık ocak tarihe karıştı. Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla modern Türk ordusu kurulmaya başlandı. Ağa Hüseyin Paşa bu yeni ordunun kurulmasıyla görevlendirildi. Beyazıt'ta şimdi üniversite merkez binası olan Eski Saray, Seraskerlik Savunma Bakanlığı yapıldı. Ağa Hüseyin Paşa ilk serasker sıfatıyla Bab-ı Seraskeri'ye yerleşti. Süleymaniye'deki Yeniçeri Ağalık Sarayı Meşihate Şeyhülislam'a verildi. Bu suretle 2. Mahmut'un 17 yıl 10 ay ve 18 gün süren 1. saltanat devresi kapandı. 13 yıl 1 ay 16 gün sürecek 2. saltanat devresi başladı. Bu tarihte padişah 41 yaşındaydı. 2. saltanat devresi birincisinden de çetin olmakla beraber tam 18 yıl iyice pişen Sultan Mahmut, Avrupa tarihlerinde kendine büyük ünvanını kazandıracak şahsiyetini asıl bu devrede gösterdi. Vaka-i Hayriye diye anılan Yeniçeri ve diğer kapıkulu ocaklarının ortadan kaldırılması, Türkiye tarihinin büyük dönüm noktalarından biri, hatta modern devrin gerçek başlangıcı oldu. 1839 Tanzimatı hatta Cumhuriyet, Vaka-i Hayriye'nin bir sonucu şeklinde açıklanabilir. Türkiye'de Batı medeniyeti Vaka-i Hayriye ile başlar. Doğu medeniyetinde en üstün ortama çıkan Türkler, Batı medeniyetinde neler yapabileceklerini Vaka-i Hayriye'den bu yana geçen 158 yıldan beri tecrübe etmektedirler. Tarihi oluşum daha tamamlanmadığı için bu husustaki kesin hükmü birkaç kuşak sonraki tarihçiler verecektir. 2. Mahmut Devri, Yenileşme Hareketleri. 2. Sultan Mahmut Han, 3 Mart 1829'da Türkiye tarihinin yenileşme hareketlerinde bir dönüm noktası olan Kıyafet Kanunu'nu yayınladı. Bu kanuna göre bütün devlet görevlileri ilmiye sınıfı dışında fes, pantolon ve ceket giyeceklerdi. Sarık ve cübbeyi ancak ilmiye sınıfı taşıyabilecekti ki bugün de Batı din adamları kıyafetleriyle ayrılmaktadırlar. Bu kıyafet inkılabı her vatandaşı kapsamıyordu. Ancak devlet vazifelilerini belirli şekilde giyinmeye mecbur ediyordu. Gene de softalar sarığın yerine geçirilen fese karşı büyük dedikodular yaptılar. Şapka inkılabında da aynı zihniyetin bir asır önce beğenmediği fesi savunarak şapkaya karşı koyması burada hatırlanabilir. Taassubu yenmek için resmini devlet dairelerine astıran 2. Mahmut, yenilik hareketleri aleyhinde bulunanları şiddetle cezalandırdı. Devlet adamlarının hepsi bu inkılaplarda hükümdarlarla aynı fikirde değillerdi. Fakat korkularından ses çıkartamıyorlardı. Halk da inkılapların lüzumunu anlayabilmiş değildi. İkinci Mahmud'a gavur padişah diyorlardı. Az önce Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak modern Türk ordusunu kurmaya başlayan II. Mahmud, bir yandan da bağlaşık İngiliz, Fransız, Rus donanmalarının Navarin'de yaktıkları Türk donanmasını yeniden vücuda getirmeye çalışıyordu. Vilayetlerde hükümet otoritesine kulak asmayan aileleri ve şahısları ezmek için de büyük çaba gösterdi. Tam olmamakla beraber büyük başarı elde etti ve 1839 Tanzimat'ına yol açmış oldu. Esasen ölmeseydi Tanzimat'ı kendisi ilan edecekti. Bilhassa modern savaş sanayinin bütün dallarını Türkiye'de kurmaya önem veriyordu. 13 Ocak 1830'da Rusya Büyükelçiliğinden kaptanı derya olarak İstanbul'a gelen damadı Müşir Halil Rıfat Paşa'nın "Avrupa'ya benzemezsek Asya'ya çekilmemizden başka çare yoktur" demesi üzerine inkılap hareketlerine hız verdi. Asırlardan beri süregelen muhteşem saray teşkilatını lağvetti. Büyük Avrupa devletlerinin saray teşkilatına benzer bir teşkilat kurdu. Bakanlıkları yeniden örgütledi. Reisülküttaplık, Hariciye Nezareti, Sadaret Ketüdağlığı, Dahiliye Nezareti adlarını aldı. Diğer nezaretler de kuruldu. Vilayetlerde meclisler teşekkül etti. Başta İstanbul olmak üzere binlerce bina yapıldı, onarıldı, yollar açıldı, köprüler inşa edildi. Buharlı gemiler ve makineler satın alındı. Daha modern bir maliye idaresi, posta ve karantina teşkilatı kuruldu. Nüfus sayımı yapıldı. Hatta 30 Mart 1838'de sadrazamın adı başvekil olarak değiştirildiyse de bir müddet sonra bundan vazgeçildi. Ancak kabine esasının temelleri atılmış oldu. Yeni matbaalar açıldı. 1 Kasım 1831'den başlayarak Türkçe, Fransızca, Arapça nüshaları ile Takvimi Vekaai gazetesi yayınlanmaya başlandı. II. Mahmud bu gazetenin yayınlanması ile görevlendirdiği ünlü bilgin Esat Efendi'yi halkın anlayamadığı bir dil kullandığı için azarladı. Batı musikisi, piyano, bando, orkestra, tiyatro, opera ve operet kesin şekilde Türkiye'ye girdi. Avrupa'dan getirtilen ünlü bestekar Donizetti'nin ağabeyi Donizetti Paşa, Muzika-i Hümayun'u kurdu. Birçok memur için Fransızca öğrenimi mecburi kondu ve Bab-ı Ali'de kurslar açıldı. Tercümeler yapıldı, kitaplar basıldı. Okullar açıldı. Bugünkü Harbiye ve Tıbbiye kuruldu. Tıbbiye'de öğrenim Fransızca olduğu için Batı medeniyetine içinden bakan bir kuşak yetişmeye başladı. Bu kuşak Tanzimat yıllarında iktidara yükselerek II. Mahmud'un eserini devam ettirdi. Burada anlatıldığı kadar kolay olmayan bu yenileşme hareketleri, başta Rusya olmak üzere Avrupa devletlerinin çoğunun düşman nazarları ve tehditleri altında başarıldı. II. Mahmud Han, modern Türk ordusunun yetiştirilmesi işine mistik denilebilecek bir enerjiyle sarılmıştı. Bir kışı sıradan bir albay gibi Rami Kışlası'ndaki taş bir odada geçirmiş, kar ve yağmur altında çamurlar içinde askerin başında talime çıkmıştı. Ancak bu gayretler semeresini verdi. Türkiye İmparatorluğu Türk halkının henüz birçok millet gibi siyasi rüştünü tamamlayamadığı Avrupa emperyalizminin azgın 19. asrında dağılıp gitmekten kurtuldu. Beklenen sonuçlar tamamıyla elde edilemediyse bunun sebebi Avrupa devletlerinin emperyalist siyasetlerinin Türkiye'ye bir an bile rahat nefes aldırmamasıdır. Bununla beraber bazı tarihçiler bir 10 yıl daha yaşasaydı II. Mahmud'un saltanatının son 10 yılında gerçekleştirdiği inkılapların daha köklülerini yapacağını, Türkiye'nin simasının tamamen değişeceğini ileri sürmüşlerdir. Kendisinden sonra Osmanoğullarının tahtı aynı fikirlerle hareket eden genç oğluna Sultan Abdülmecid'e kaldı. Ancak çocuk yaşındaki bu genç hükümdarda Sultan Mahmud'un dehası, azmi, enerjisi ve tecrübesi yoktu. Sadece iyi niyet sahibiydi. İnkılapçı sadrazamların otoriteleri padişahınki kadar olamıyor ve esasen inkılapçıların yerine sık sık muhafazakar, hatta gericiler de iktidara yükseliyordu. Muhafazakarlık ve ilericilik yüzlerce yıllık İngiltere demokrasisinde olduğu gibi denge durumunda alışılmış ve makul hadlere itilmiş bir halde olmadığı için Türk İmparatorluğunda siyasi buhran imparatorluğun düşmesine kadar sürüp gitti. Türk kültür ve sanat hayatı. Mevlana Celaleddin Rumi. Büyük Türk şair, mutasavvıf, bilgin ve düşünürü Mevlana Celaleddin, 30 Eylül 1207 günü şimdi Afganistan Türkistan'ında kalan çağının büyük kültür merkezi Belş şehrinde doğdu. Babası Sultanul Ulema, eşittir Bilginler Sultanı diye anılan Bahaeddin Veled, anası Mümine Hatun'dur. Babası devrenin büyük bilginlerindendi. Anası ise Harzemşahlar Türk İmparatorluk Hanedanı'ndan bir prensestir. Celaleddin sonradan Anadolu'ya yerleşip burada ün kazandığı için Rumi, eşittir Anadolulu diye anılmıştır. Mevlana ise Arapça'da Efendimiz demektir. Babası Bahaeddin Veled, manevi nüfuzundan çekinen Harzemşahlarla arası açılıp Belh'ten ayrıldığı sırada Mevlana Celaleddin pek küçük bir çocuktu. Babası ile beraber İran'dan ve Bağdat'tan geçip Hicaz'a geldi. Haç töreninde bulunduktan sonra Şam yoluyla Türkiye'ye geçtiler. Türkiye İmparatorluğu'nun büyüklük çağıydı. Tahtta Sultan Alaaddin Keykubat oturuyordu. Taht şehri Konya'da Bahaeddin Veled büyük bir saygıyla karşılandı. Bu sıralarda 1228 yılında Mevlana Celaleddin 21 yaşına erişmişti. Konya'ya gelmeden Anadolu'nun birçok yerini gezmiş, bu arada Karaman şehrinde Semerkantlı Şerefettin kızı Gevher Hatun'la evlenmişti. Annesi Mümine Hatun bu Karaman şehrinde öldü. Babası Bahaeddin Veled de 23 Şubat 1231'de Konya'da vefat etti. Mevlana babasından ve gittikleri her yerde en büyük bilginlerden son derece mükemmel bir öğrenim ve eğitim gördü. Genç yaşında büyük bir bilgin olarak tanındı. Babasının gördüğü büyük saygı ona da gösterildi. Konya'nın en yüksek dereceli medreselerinde ders vermeye başladı. Mevlana öğrencilerine bir hocadan çok bir mürşit gibi davranıyor, etrafına topladığı seçkin kişilere pek aydın ufuklar gösteriyor, Türkiye Hakanlığını ve vezirlerini bile aydınlatmaya çalışıyordu. 1244'te Konya'ya gelen Tebrizli Şemseddin Mehmet adında esrarlı, pek yüksek fikir ve duygulara sahip bir derviş, Mevlana'nın hayatını tamamen değiştirdi. Mevlana bu tarihe yani 37 yaşına kadar ciddi büyük bir bilgindi, bir fikir adamıydı. Tebrizli Şems'in gelişi onun duygu alemini altüst etti. Mevlana'yı bir gönül adamı yaptı. O daha çocukken bu dervişle Şam'da kısa müddet görüşmüştü. Bu defa Şems, Mevlana'daki deha ateşini tamamen tutuşturdu. Büyük bilgin Şems'ten başka herkesi, dostlarını ve öğrencilerini ihmal etmeye başladı. Bunlar Şems'i ölümle tehdit ettiler. Bu durumdan sıkılan Şems, 1246'da Konya'dan gizlice Şam'a kaçtı. Mevlana Şems'le 15 ay süren sohbete doyamamıştı. Onun gitmesiyle perişan oldu. Bu sonucu beklemeyen müritleri pişmanlık gösterdiler. Şam'da olduğu haber alınan Şems, Mevlana'nın birçok mektubuna cevap vermedi. Fakat Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in 20 kişilik bir toplulukla Şam'a gidip yalvarması üzerine 1246 yılının sonlarına doğru 9 aylık bir ayrılıktan sonra Konya'ya döndü. Konya'nın hatta Türkiye'nin en yüksek tabakası Mevlana gibi bir adamın bu kadar saygı gösterdiği Şems'in meclisine devama başladı. Fakat Mevlana artık ders ve vaiz vermiyordu. İç alemine dalmıştı. Öğrencileri ve müritleri bu durumdan şikayet etmeye başladılar. Gittikçe şiddetlenen bu memnuniyetsizlik havası karşısında Şems, 1247'de birden esrarengiz şekilde ve bir daha bulunmamak ve haber alınmamak üzere yok oldu. Bundan sonra bambaşka bir gönül adamı olan Mevlana Celaleddin, bütün vaktini şiire ve semaa verdi. Kendini Şems'le aynı varlık halinde görmeye, şiirlerinde Şems'in adını kendi adı gibi anmaya başladı. 1254'ten sonra Konyalı bir kuyumcu olan Salahaddin Zerkub, Mevlana'nın gözde müridi oldu. Bunun kızı Fatma Hatun'la Mevlana'nın oğlu Sultan Veled evlendi. Salahaddin ölünce yerine Türk Ali oğlu Mehmet oğlu Urmiyeli Hüsamettin geçti. Mevlana 17 Aralık 1273'te 66 yaşında Konya'da öldü. Hastalığı yüksek ateş yapan bir karaciğer rahatsızlığıydı. Cenaze töreninde Hristiyanlar ve Yahudiler de dahil bütün Konya halkı bulundu. Türbesini o zamanki Türkiye'nin başbakanı olan Vezir Alaaddin Kaysar, mimar Tebrizli Bedrettin'e yaptırdı. Daha sonra gelen birçok hükümdar türbeye ve çevresine birçok bina inşa ettiler. Bu arada 2. Selim, Mimar Sinan'a iki minareli Selimiye Camii'ni yaptırdı. Muhteşem sandukası üzerindeki örtü de son defa 2. Abdülhamit tarafından yenilendi. Bu örtü siyah kadife üzerine altın telle işlenmiştir. Osmanlı hükümdarları doğu seferlerine çıkarlarken bu örtünün saçaklarını öperlerdi. Mevlana Türbesi bugün de dünya ölçüsünde bir ziyaret yeridir. Mevlana pek kaba sofular dışında İslam ve İslam olmayan bütün insanlık tarafından beğenilmiş bir fikir ve sanat adamıdır. İngiliz doğu bilgini Arbery, onun için dünyanın en büyük şairlerinden biri, en büyüğü değilse demektedir. Goethe başta olmak üzere birçok büyük şair arasında Mevlana hayranlığı yaygındır. Rembrandt onun bir tablosunu yapmaktan kendisini alamamıştır. Mevlana'nın kişi ve fikir hürriyetine verdiği olağanüstü değer, insanoğlunu adeta kutsal bir varlık derecesine yükseltir. O hiçbir doğuş farkı, sonradan edinilmiş hiçbir fark tanımadan bütün bir insanlığa değer verir. En kötü insanı bile bağışlanmaya ve sevgiye layık görür. Tanrı aşkının insanı ne derece yüceltebileceğini terennüm eder. Cihan medeniyetinin yetiştirdiği en büyük dehalardan biri olan Mevlana, İran'ın ve Türklerin en büyük şairlerini ateşli lirizmiyle etkilemiştir. Pakistan'ın manevi kurucusu İkbal'in düşünce sistemi geniş ölçüde Mevlana'ya dayanır. Onun kurulmasına zemin hazırladığı Mevlevi tarikatı, bir Türk tarikatı olarak Türk kültürüne ölçülemeyecek derecede büyük hizmette bulunmuş, binlerce şair, bestekar, sanatkar ve bilgin yetiştirmiştir. Osmanlı hükümdarlarının çoğu da bu tarikata girmişlerdir. Mevlana soyu hala devam etmektedir. Mevlana'da Türklük sevgisi çok kuvvetlidir. Türk kavmini övmekten hoşlanır. 13. yüzyılda Anadolu'da Türkçenin daha ileri bir şiir dili haline gelememesi yüzünden şiirlerini Farsça söylemiştir. Fakat Arapça, Türkçe hatta Yunanca şiirleri de vardır. Mesnevisinde eğer bir Türk seslenirse der, Tanrı korusun, köpek değil, erkek aslan bile kan kusar. Bir yazısında, Aslem Türkest egerçi Hindu guyem, yani her ne kadar Farsça söylüyorsam da aslım Türktür der. Mevlana'yı yeryüzünün en büyük şairleri arasına koyan eseri 40.380 beyitli büyük şiir külliyatıdır. Gazel ve rubailerinde sonsuz bir lirizmle tasavvuf aşkını terennüm eder. Büyük tefekkür eseri ise Mesnevisidir. 6 cilde ayrılmış olan bu eserde 25.700 beyit, yani 51.400 mısra vardır. Kur'an ve hadisten sonra bütün İslami edebiyatta en çok üzerinde durulan eser Mesnevi'dir. Pek çok Doğu ve Batı diline bu arada birçok defa Türkçe'ye çevrilmiş, Türk tefekkür tarihinde derin izler bırakmıştır. En ünlü ve güzel Türkçe çevirisi 18. asır başları şairlerinden Nahifi'nin manzum tercümesidir. Şöyle başlar: Dinle neyden kim hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede. Ölümsüz şiirleri yüzlerce Türk bestekarı tarafından bestelenmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi, Türklüğün insanlık alemine kazandırdığı en büyük isimlerden biridir. Türk hümanistlerinin en büyüğüdür. Türk tefekkür düşünce tarihinin en önemli akımı olan tasavvufun çok seçkin simasıdır. Osmanlı Saray Akademisi, Enderun. 1839 Tanzimat İnkılabı'na kadar İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun en yüksek dereceli öğrenim müesseselerinden biri bulunuyordu. Bu müessese Enderun idi. Enderun'a girebilmek için Galata Sarayı, Eski Saray, Edirne Sarayı gibi orta dereceli saray mekteplerinden çıkmış olmak lazımdı. Bu mekteplerde yetişen zeka ve kabiliyet sahibi gençler seçilerek Enderun'a alınırdı. Bazen büyük devlet adamlarının çocukları ve ünlü sanatkarların doğrudan doğruya padişah emriyle Enderun'a alındığı da olurdu. Enderun benzeri olmayan bir yüksek tahsil müessesesiydi. Teşkilat bakımından orijinaldi. Müessesenin maksadı yüksek devlet adamı ve kumandan yetiştirmekti. Oda denen 7 daireye bölünmüştü. Bir çeşit sınıf olan bu 7 odanın isimleri en basitten en yüksek dereceye doğru şöyleydi: Küçük oda, büyük oda, doğancı odası, seferli odası, kiler odası, hazine odası ve has oda. Küçük ve büyük odalarda, yani Enderun Üniversitesi'nin ilk tahsil basamaklarında 16. asır sonlarına kadar kadro 160 öğrenciden ibaretti. Sonradan 400'e kadar çıktı. Bu sınıflarda bulunan gençler Türk, Arap ve Fars dilleri ve edebiyatını, dini ve askeri ilimleri okur, spor yapar, her türlü silahı kullanmasını öğrenir, saray protokolünün bütün inceliklerini ezberlerlerdi. Kabiliyetleri olanlar güzel sanatların musiki, hat, minyatür, tesip gibi çeşitli dallarına ayrılırlardı. Bir yandan öğrenimleri devam eder, bir yandan da fiilen saray hizmeti görürler. Bunun için 1984 değeriyle 24 bin lira kadar tutan bir gündelik alırlardı. Büyük Oda öğrenimini bitiren Enderun öğrencisi Doğancı Koğuşu'na geçerdi. Fakat bu sınıf 1675'te kaldırıldı ve Büyük Oda'yı bitirenler 1635'te kurulan Seferli Koğuşu'na alınmaya başlandı. 1831'e kadar devam eden Seferli Koğuşu'nda 17. asır sonlarında 100 kadar öğrenci vardı. Seferli Koğuşu'na giden bir genç artık subay sayılırdı. Bu sınıfın amiri Saray Ketüdası denen albaydı. Ketüda ile beraber daha 12 subay Seferli Koğuşu öğrencilerinin eğitimleriyle uğraşırlardı. Seferli Koğuşu'ndan sonra gelen sınıf Kiler Odası idi. Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştu. 1772'de Kiler Odası'nda 144 öğrenci vardı. Kilercibaşı denen albayın 7 yüksek rütbeli subayla beraber sorumlu bulunduğu bu odanın mensupları bir yandan padişahın yiyeceğiyle ilgili hizmetlerde bulunur, bir yandan da öğrenim ve eğitimlerine devam ederlerdi. Kiler Odası'nın üstündeki hazine dairesini de Fatih kurmuştur. Bu dairede 1772 yılında 157 öğrenci subay vardı. Dairenin amiri hazinedarbaşı denen ve rütbesi Sancak Bey'ine yani tüm generale eşit bir subaydı. Maiyetinde 5 yüksek rütbeli subay vardı. Hazine dairesinden başka 2000 kadar işçi çalıştıran saray atelyelerinden de sorumluydu. Hazine dairesinin en büyük ödevi iki daire halinde 4 büyük salonu kaplayan Enderun hazinelerini korumaktı. Bu hazinelerde milyonlarca parça mücevher, sandıklar dolusu altın ve gümüş para, pek değerli kürkler, halılar, şallar, akla gelebilecek her türlü antika eşya saklanırdı. Bu eşyanın bütün vasıflarıyla yazılı bulunduğu iki büyük defterde yapılacak en küçük kalem oynatması için baş defterdarın yani Maliye Bakanı'nın imzası şarttı. Her padişahın en az bir takım elbisesinin hatıra olarak hazinede saklanması gelenekti. Hazinedarbaşının günde 180 bin lira tutarında maaşı vardı. Saray hizmetinden ayrılırsa beylerbeyi yani orgeneral olurdu. Hazine ketüdası denen yardımcısının da rütbesi Sancak Bey'i idi ve bu da yükselirse beylerbeyliğe atanırdı. Hazineyi kapatıp açmak vazifesi hazine ketüdasına aitti. Yeryüzünde devrim padişahından başka hiç kimse hazine dairesine yalnız sokulmazdı. Padişah isterse tek başına girebilirdi. Padişah bulunmadığı zaman hazineye girmek icap edince 20-30 kişinin birden girmesi kanundu. Hazine-i Hümayun denen bu imparatorluk hazinesi, tahta çıkan her yeni padişaha zabıt düzenlenerek teslim edilirdi. Milli müze mahiyetinde olduğu için hükümdarın şahsi malı değildi. Hazinedeki tarihi eşyayı padişah satamaz ve kimseye veremezdi. Ancak nakit parayı harcayabilirdi. Enderun'un en yüksek kademesi Has Oda denen sınıftı. Fatih devrinde 32 subayla kurulmuş, Yavuz'un emriyle subay sayısı 40'a yükseltilmişti.